Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansur'un sesinden As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle, 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre, 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre, 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
İran Radyo Podcast. Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Böyleyken içlerinden bir takımı bile bile gerçeği gizlerler. Bizleri dinleyen herkese İran'dan selamlarımızı iletiyorum. Bu podcast serisinde hangi konuyu ele alacağımızda baştan itibaren bilmek isteyebilirsiniz. Bu sorunun yanıtını almak için sizleri podcast'imizi sonuna kadar dinlemeye ve bizden ayrılmamaya davet ediyorum. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Abbasi halifeleri, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin amcası Abbas'ın soyundan geliyordu. 500 yıldan fazla İslam dünyasına hükmettiler ve sonunda Hazreti Ali aleyhisselamın onlarla ilgili kehaneti gerçekleşti ve saltanatları günümüzde Türklerin Moğol olarak bildiğimiz bir kabilesi tarafından sona erdirildi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicretinden yaklaşık 200 yıl sonra Abbasi halifelerinin yedincisi İslam topraklarında hüküm sürüyordu. Adı Me'mundu ve bu halifeliği Ehlibeyt imamlarının sekizincisi olan İmam Rıza aleyhisselamın imametiyle aynı döneme denk geliyordu. Me'mun halifeliğinin başlangıcında birçok sorunla karşılaştı ve bu sorunların en önemlilerinden biri Şiiler tarafından başlatılan ayaklanmalardı. Me'mun, duruma hakim olmak ve hükümetinin temellerini sağlamlaştırmak için İmam Rıza aleyhisselamı İran'ın kuzeydoğusundaki Merv adlı halifeliğinin başkentine çağırdı. Amacı bir yandan Ehlibeyt imamını gözetim altında tutmak, diğer yandan yavaş yavaş onun halk arasındaki konumunu zayıflatmak ve popülaritesini azaltmaktı. Me'mun zaman zaman tartışma toplantıları düzenlerdi. Bu tartışmalar İmam Rıza aleyhisselam ile dinlerin büyükleri, alimler ve bilim adamları arasında yapılırdı. Abbasi halifesi sonunda bu toplantılardan birinde imamdan üstün olan birinin bulunacağını ve imamın münazarada yenilmesinin onun bilimsel ve sosyal konumunu zayıflatacağını düşünüyordu. Ancak her defasında İmam Rıza aleyhisselam tartışma ve münazarada galip geliyordu ve bu zaferler bir yandan imamın halkın gözündeki itibarını ve saygınlığını arttırıyor, diğer yandan Me'mun'un öfkesini körüklüyordu. Bu toplantılardan birinde çeşitli dinlerin büyükleri hazır bulunurken, İmam Rıza aleyhisselam Tevrat ve İncil ayetlerini kullanarak, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin peygamberliğinin haklılığını güzel bir şekilde kanıtladı. Bu toplantının başında Yahudilerin büyüğü imama Muhammed'in peygamberliğini nereden ispatlıyorsun diye sordu. İmam Rıza aleyhisselam şöyle buyurdu. Ey Yahudi! Musa bin İmran, İsa bin Meryem ve yeryüzünde Allah'ın halifesi Davud onun peygamberliğine şahitlik ettiler. Musa'nın İsrail oğullarına kardeşlerinizden bir peygamber gelecektir, onu doğrulayın ve ona itaat edin dediğini kabul ediyor musun? Yahudilerin büyüğü imamın söylediklerinin doğruluğunu onayladı. Sonra imam şöyle sordu. Şimdi İshak ve İsmail'in kardeşlerini ele alırsak, İshak'ın oğullarının, İsmail'in oğullarının kardeşleri olduğunu kabul eder misin? Yahudi büyüğü başını onaylama işareti olarak salladı. İmam devam etti. İsrail oğullarının kardeşlerinden, yani İsmail'in oğullarından, Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem dışında bir peygamber geldi mi? Yahudi adam biraz sustu ve daha sonra imamdan bu konunun doğruluğunu Tevrat'tan kendisine ispatlamasını istedi. Hazret cevap olarak Tevrat'tan şu ayeti okudu. Nur Sina dağından geldi. Sair dağından üzerimize parladı ve Faran dağından bize görüldü. Yahudi büyüğü, bu kelimelere aşinayım fakat tefsirlerini bilmiyorum dedi. Hazret şöyle buyurdu. Nur Sina dağından geldi cümlesi, Allah'ın Sina dağında Musa'ya inen vahyine işaret eder. Sair dağından üzerimize parladı cümlesi, Allah'ın Meryem oğlu İsa'ya vahyettiği dağ işaret eder. Faran dağından bize görüldü cümlesi ise Mekke dağlarından birini işaret eden. İmam Rıza aleyhisselam daha sonra Tevrat'tan İşaya peygamberin dediği şu ayetleri işaret etti. Yeryüzünün onlar için parladığı iki süvari görüyorum. Biri eşeğe binmiş, diğeri deveye binmiş. İmam daha sonra Yahudi büyüğünden bu iki süvarinin kim olduğunu açıklamasını istedi. Ancak o onları tanımadığını söyledi. Bunun üzerine imam şöyle buyurdu. Eşeğe binen İsa'dır, deveye binen ise Muhammed'dir. İmam aleyhisselam tartışmaya Tevrat'tan başka ayetlerle devam etti ve kitabınızda Habkuk peygamberinden şöyle naklediliyor. Allah Faran dağından beyanı getirdi ve gökler Muhammed ve ümmetinin zikirleriyle doldu. İncil'de ise İsa aleyhisselamdan şöyle nakledilmiştir. İyi kadının oğlu gidiyor ve Faraklita ondan sonra gelecektir ve o zorlukları kolaylaştıran ve her şeyi size tefsir edendir ve ben onun için şahitlik ettiğim gibi o da benim için şahitlik edecektir. İmam Rıza aleyhisselam İncil'deki bu konuya inanıyor musun diye sordu. Yahudi büyüğü bu münazarada imamın bütün söylediklerini doğruladı ve sonunda sustu.
Thank you.
İmam Rıza aleyhisselam bu tartışmada İslam peygamberinin gelişini haber veren Tevrat ve İncil'deki ayetleri işaret etti. Kur'an'da Yahudilerin ve Hristiyanların İslam peygamberini tanıdıklarını ve yüzyıllardır onun zuhurunu beklediklerini gösteren ayetler de vardır. Nitekim Bakara suresinin 146. ayetinde şöyle okuyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون.
Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Böyleyken İçlerinden bir takımı bile bile gerçeği gizlerler. Aynı konu En'am suresinin 20. ayetinde de geçiyor.
اَلَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ اَلَّذ۪ينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu kendi öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Kendilerini ziyana sokanlar var ya, işte onlar inanmazlar. Bu ayetlerde daha önce Allah tarafından kitap verilmiş olanlara işaret ederek, İslam'dan önce Allah Tevrat'ı Hazreti Musa'ya ve İncil'i de Hazreti İsa aleyhisselama indirmişti. Dolayısıyla bu ayetlerdeki kitap ehliyle kast edilenler, Hazreti Musa aleyhisselamın ve Hazreti İsa aleyhisselamın takipçileridir. Bu ayetlere göre Yahudiler ve Hristiyanlar, İslam peygamberini kendi çocuklarını tanıdıkları kadar iyi ve tam olarak tanıyorlardı. Ancak bazıları onun haklılığına iman etmelerine rağmen onu yalanladılar. İmam Cafer Sadık aleyhisselam'dan rivayet edildiği üzere Allahu Teala Hazreti Musa aleyhisselam'ın Tevrat'ı ve Hazreti İsa aleyhisselam'ın İncil'i ve Hazreti Davud aleyhisselam'ın Zebur kitabında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabesinin özellikleri ve belirtilerini açıklamıştır. Nitekim Fetih suresinin 29. ayetinde şöyle buyurulmuştur.
Muhammedun Resulullah vellezine ma'hu eşiddâ'u alel kuffâri ruhamâ'u beynehum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وَعَدَ اللَّهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا.
Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar, inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır. Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Yine Kur'an-ı Kerim, Hazreti Hatimul Enbiya'nın adının Tevrat ve İncil'de geçtiğini, A'raf suresinin 157. ayetinde şöyle belirtiliyor.
اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمِّيَّ الَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.
Onlar yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları Resul'e, o ümmi peygambere uyan kimselerdir. Ayrıca Saf suresinin 6. ayetinde de Hazreti İsa aleyhisselamın kendi kavminin adı Ahmet olan bir peygamber ile müjdelediği belirtiliyor.
وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين.
هني مريم oğlu İsa, ey İsrail oğulları, şüphesiz ben Allah'ın size benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi, müjdeleyici peygamberiyim demişti. Fakat onlara apaçık mucizeleri getirince bu apaçık bir sihirdir dediler. Bu ayet ehli kitabın Hatimul Enbiya'yı mübarek adı ile tanıdıklarını açıkça belirtiyor.
Thank you.
Kur'an ehli kitabın İslam peygamberi hakkında bilgisinin ne kadar kesin olduğunu göstermek için onu en açık bilgi türü olan bir babanın oğlunu tanımasına benzetir. Her baba doğumundan ve hatta ondan önce oğlunu tanır ve bu içinde şüphe götürmez bir bilgidir. Ancak ehli kitabın bir kısmının böyle bir bilgiye sahip olmasına rağmen Hatemül Enbiya'nın risaletini yalanlamış ve başkalarını da saptırmıştır. İlmi gizlemek günahların en büyüğüdür. Hatta Kur'an-ı Kerim bile bu konuda Bakara suresinin 159. ayetinde şöyle buyuruyor.
İnnellezîne yekkumûne mâ enzelnâ minel beyinâti vel hudâ min ba'di mâ beyyennâhu linnâsi fil kitâbi ulâike yel'anuhumullâh.
İşte onlara hem Allah lanet etmektedir, hem de lanet ediciler. Evet, hakkı gizlemek, kendi çocuğunu gizlemek gibidir. Ve bir babanın dünya zevkleri uğruna yıllarca beklemiş olduğu çocuğunu inkar etmesi ne kadar alçakçadır. Yahudiler, Tevrat metnine dayanarak belirtilerini bildikleri ve hatta Medine'de zuhur edeceğini dahi bildikleri bir peygamberin zuhurunu yıllarca ve asırlarca beklemişlerdir. Bu bilgi Şam'dan birkaç Yahudi kabilesinin Medine'ye yerleşmesine neden olmuştu. Onlar Medine'de zuhur edecek peygamberin kendi soylarından olacağı umuduyla Medine'ye yerleşmişlerdi. Allah'ın peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin zuhur ettiği dönemde üç Yahudi kabilesiyle Evs ve Hazreç olmak üzere iki Arap kabilesi Medine'de yaşıyordu. Yahudiler peygamber hakkında o kadar çok konuşmuş ve alametlerini açıkça söylemişlerdi ki bölgedeki Bedevi Araplar bile onu tanıyordu. Evs ve Hazreç adlı İki Arap kabilesi arasında eski anlaşmazlıklar vardı ve sürekli savaşıyorlardı. Medine halkından bir grup başka bir kabileye karşı ittifak kurmak için Mekke'ye gittiğinde peygamberi gördü. Onlar birbirlerine "Bu Yahudilerin bahsettiği peygamber" diyorlardı. Bu yüzden çok geçmeden ona iman ettiler. Peygamber de onlarla birlikte Medine'ye bir davetçi gönderdi ve böylece İslam Medine'de yayılmaya başladı. Bir yıl sonra Medine'den daha çok insan Mekke'ye geldi ve Hazreti Muhammed'e biat etti. Sonunda peygamber Mekke'den Medine'ye hicret etti ve Medine halkı Yahudilere hitaben "Bu sizin bahsettiğiniz peygamber" dediler. Ancak onlar bunu kabul etmiyorlardı. Zira peygamberlerin kendi soylarından olmayan başka bir kabileden olmasını kabullenemiyorlardı. Yahudiler ve Hristiyanlar son peygamberin hangi yoldan geleceğini bile biliyorlardı. Bu nedenle O yol üzerine manastırlar inşa ettiler ve birçok rahip ve papaz son peygamberle buluşmak için o manastırlarda adeta nöbet tutuyordu. Nihayet sıra Bahira'ya geldi. Bir gün Bahira, Mekke'den gelen bir kervanın üzerinde bulutların gölge yaptığını ve onları güneşin sıcağından koruduğunu gördü. Kendi kendine, "Acaba bu o mu? Atalarımızdan beri beklediğimiz kişi mi?" diye mırıldandı. Kervan ve yolcuları rahibin manastırının yakınına gelerek indiler. Bahira, "Hepinizi misafir etmek istiyorum," dedi. Hazreti Muhammed diğerlerinden daha küçük olduğu için onu kervan eşyasının yanına bırakıp içeri girdiler. Bahira şöyle bir baktı fakat peygamberi göremedi. Bulut da yoktu. Bulut kervan eşyasının bırakıldığı yerdeydi. Bunun üzerine "Aranızdan içeri gelmeyen kimse kaldı mı?" diye sordu. Kervandakiler sadece bir gencin kaldığını söyleyince Bahira onu da getirmelerini istedi. Kervandakiler Hazreti Muhammed'i getirdiler ve Bahira onu ilk bakışta oğullarını tanıdığı gibi tanıdı. Bahira sadık bir mümin ve bekleyen biriydi. Bu yüzden onun peygamberliğini gizlemedi ve Hazreti Muhammed henüz peygamber olarak seçilmemişken onun risaletine şahitlik etti ve yol arkadaşlarını onun değer ve yüceliği hakkında bilgilendirdi. Bahira'dan sonra birçok Yahudi ve Hristiyan büyüğü, Tevrat ve İncil'de bu işaretleri buldu ve bunlar hakkında birçok eser yazdı. Tüm bu eserler arasında Keldani Başpiskoposu Benyamin'in yazdığı Mukaddes Kitap'ta Muhammed adlı kitap önemli ve dikkat çekici eserlerden biridir. Biz, bütün milletlerin Ahmedi adını verdiğimiz bu podcast serisinde Tevrat ve İncil'de son peygamber ile ilgili belirlenen işaretleri sizlerle birlikte yeniden okuyup gözden geçirmeyi amaçlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in belirttiği gibi Tevrat ve İncil'de İslam peygamberi hakkında bir işaret ve müjde var mı, yok mu öğrenmek istiyoruz. Ve eğer varsa o işaretler nelerdir? Bu işaretlerin bulunması hem önceki peygamberlerin haklılığının bir onayıdır. Çünkü onların vaatlerinin doğru olduğunu ve gerçekleşeceğini anlatıyor. Hem de vaat edilen peygamberin bizzat İslam peygamberin haklılığının bir onayıdır. Evet değerli dinleyiciler, eğer Yahudilik ve Hristiyanlıkla İslam peygamberinin özellikleri ve belirtilerinin nasıl geçtiğini ya da esasen Bi'set döneminde neden Yahudilerin ve Hristiyanların Resulullah'ı çok iyi tanıdıklarını bilmek isterseniz podcastimizi dinlemeye devam ediniz. Podcastlerimiz ile ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Ayrıca İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bu podcast'i arzu ettiğiniz takdirde arkadaşlarınıza tavsiye etmeniz bizleri mutlu edecektir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Esen ve sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Aile ocağı, sevgi ve aşk yuvası. Geçen bölümlerde tek ebeveynli ailelerde babanın yokluğu çocukların üzerinde ne gibi olumsuz etkiler ve izler bıraktığını anlattık. Yine dedik ki ebeveyni boşanmış ve birbirinden ayrılmış olan çocukların arasında talim ve terbiye bakımından sıkıntı ebeveyni vefat eden çocuklara kıyasla daha fazla görülmekte. Maalesef tek ebeveynli aileler sağlık ve eğitim bakımlarından sorun yaşamakta. Şimdi bugünkü sohbetimizde aile içinde babanın yokluğu çocukların sağlık ve eğitim durumlarını nasıl olumsuz etkilediğini masaya yatırmak istiyoruz. Maryland Üniversitesi öğretim üyesi William Gaston'un yaptığı araştırmalara göre aile yapısı çocukların huzurlu ve sağlıklı yetişmesi bakımından büyük önem arz eden bir etkendir. Hatta gelir durumu uygun olan aile durumunda ve ebeveynin eğitim malzemesinin iyi olması ve uygun bir aileye mensup olması durumunda tek ebeveynli çocuklar yetişkinlik çağına ulaşmak için ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor. Konuyla ilgili yapılan birçok araştırmanın sonucu tek ebeveynli ailelerin çeşitli sorunların yanında eğitim sorununu yaşadıklarını ortaya koyuyor. Batılı uzman James Watson'a göre tek ebeveynli ile yaşayan çocuklar her iki ebeveynli ile yaşayan çocuklara kıyasla okullardan iki kat daha fazla atılıyor. Batılı uzman Wilson'a göre ebeveynlerinden sadece biriyle yaşayan erkek çocuklar her iki ebeveynle birlikte yaşayan erkek çocuklara kıyasla daha fazla okuldan veya iş yerinden atılıyor. Sadece anneleriyle yaşayan ve babanın yokluğu ve yoksullukla karşı karşıya olan çocuklar, anne ve babalarıyla birlikte yaşayan çocuklara kıyasla eğitimde gerileme yaşar ve okuldan atılma ihtimali daha fazla. Bu tür çocuklar daha fazla suç işlemeye eğilimlidir ve uyuşturucu madde tüketir ve yetişkinlerin işlediği suçları işlemeye yeltenir. Dolayısıyla bu çocukların cismi ve ruhi sağlığı sürekli tehdit altındadır ve çocuğun okula gitmesi ve sağ salim dönmesi büyük bir sıkıntıya dönüşür. Batılı sosyologlar Mac Lanahan ve Sandefur yazdıkları Bekar Ebeveynli Büyümek adlı eserlerinde tek ebeveynli ailede yetişmenin okulda ve iş hayatında başarılı durumunu irdelemeye çalıştı. Bu iki bilim adamının araştırmalarına göre tek ebeveynli çocuklar çift ebeveynli çocuklara kıyasla okulda sınıfta kalma oranı çok fazla. Örneğin Amerika'da lise döneminde sınıfta kalan öğrencilerin sınıfta kalmalarının önemli sebebi ailelerinin dağılmasıdır. kadar, yani sınıfta kalan %19'luk oranının %6 kadarı ailelere dağılan çocuklardır. Batılı sosyologlar Mark Lahan ve Sanderford araştırmalarında sınav notlarında göze çarpan farklılıkları inceledikten sonra tek ebeveynliyle yaşayan çocukların her iki ebeveynliyle yaşayan çocuklara oranla daha düşük not aldıklarını ve ortalama notları daha düşük olduğunu ve okul faaliyetlerinde katılım oranları daha az olduğunu ortaya koydu. Bundan başka iki batılı bilim adamına göre tek ebeveynli ailelerin çocukları eğitimine devam konusundaki isteksizliği ve yeteneklerini geliştirmek için uygun zemin bulunmaması yüzünden ciddi zarar görüyor. Yine tek ebeveynli ailede yetişen çocukların mezuniyet ihtimali iki ebeveynli ile birlikte yaşayan çocuklara oranla daha azdır. Tek ebeveynli ailelerin bir başka sorunu çocukların üzerinde cismi ve cinsel açılardan bıraktığı izdir. Araştırmalar tek ebeveynli ailelerde yetişen çocuklarla iki ebeveynli ile birlikte yaşayan çocukların arasında fikri ve psikolojik gelişme ve sosyal davranış ve cinsel kimlik bakımından farklılıklar gözlendiğini ortaya koyuyor. Gerçi bu durumda ailelerin gelir seviyesi ve iktisadi ve sosyal sınıfları da etkiler. Örneğin bu değişkenlerin eşit olduğu şartlarda tek ebeveynli ve çift ebeveynli çocukların cinsel kimlikleri, bilimsel başarıları ve davranışları ve zihinsel gelişmeleri arasında daha az farklılık gözlenmekte. Vanderbilt Üniversitesi araştırmacılarına göre aile üyeleri ve özellikle babanın buluğ çağına gelen kızıyla ilişkisi çok etkilidir. Ebeveyn ile sıkı sıkıya ilişkisi olan ve onlarca şiddetle desteklenen kızlar daha geç buluğ ve ergenlik çağına erişir ve bilakis aile içinde soğuk ilişkileri olan ve ebeveyninden uzak duran kızlar daha küçük yaşta buluğa erer. Gerçekte yaşamlarının ilk 5 yılında ebeveyn ile müsbet ilişkisi olan kızlar, ebeveyn ile soğuk ilişkisi olan kızlara kıyasla daha geç buluğa erer. Araştırmacılar babaların kızlarına karşı davranış biçimi, kızların buluğ çağına gelmelerinde etkili olduğunu anladı. Daha geç yaşta buluğ çağına gelen kızların babası genellikle kızlarının yetiştirilmesinde katılım ve işbirliği yapar ve eşine yani kızın annesine sürekli destekler. Ancak kızların büyüme çağında babanın kızla irtibatı, annenin kızla olan irtibatından daha fazla etkili olabilir. Araştırmacılar kızların buluğ çağlarına farkında olmadan babalarının davranışına göre düzenlediğini belirtiyorlar. Baba olmayan evde veya üvey babanın bulunduğu evde kız çocukları daha çabuk olgunlaşır. Gerçi unutmamak gerekir ki araştırmacılar çeşitli teorilere istinad ederek bu tür bir olayın sebebini açıklamaya çalışır. Bazı araştırmaların sonuçları tek ebeveynli ailelerde yetişen çocukların sağlık durumu daha geri olduğunu gösteriyor. Bedford, tek ebeveynli aileler genellikle mali gücü düşük olduğunu ve öte yandan uygunsuz iktisadi şartta sağlık seviyesinin düşük olduğunu ortaya koyduğunu belirtiyor. Fakat daha titiz analizler ve araştırmalar gelir yokluğu büyük ihtimalle bu çocukların arasındaki farklılıkları ortaya koyuyor. Tabii bunun anlamı da tek ebeveynli ailelerde yetişen çocukların mutlak hezimete uğrayacağı anlamına gelmez. Bazen gerekli eğitim ve tavsiyelerle olumsuz tesirlerin üstesinden gelebiliriz. The Lancet Bilimsel Araştırma Merkezi'ne makalelerini sunan bilim adamları tek ebeveynli ailelerde büyümenin çocuğun sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olacağını belirtiyor. Bu yüzden unutmayın ki bugün İsveç sosyal refah bakımından dünyanın en üst seviyesinde yer alan bir ülke olmasına karşın tek ebeveynli aile sıkıntısından da en çok acı çeken ülkedir. Muhterem dinleyiciler, Aile Ocağı'nın önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin sonuna geldik. Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyanlar.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı yeni dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce alimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden bahsedeceğiz. Şimdi sohbetimizin 26. bölümünü hep birlikte dinleyelim.
Geçen bölümde Allah Teala ile ilgili en önemli hakikaten Hak Teala'nın yegane ve eşsiz oluşundan ibaret olduğunu beyan ettik. Tevhid ilkesi de aslında bu hakikate işaret ediyor. Tevhidin en önemli anlamı da Allah Teala'nın yegane olduğu ve hiçbir eşi ve benzeri olmadığı ile ilgilidir. Geçen bölümlerde ayrıca Allah'ın yegane olduğunu ispat etmek üzere bazı delilleri anlattık. Gerçekte bizler Allah Teala'nın sıfatlarını tanımak için sahip olmadığımız ve sözcüklerin bile beyan etmekten aciz olduğu bir takım kavramlara ihtiyaç duymaktayız. Çünkü Yüce Allah'ın sonsuz sıfatları bizlerin idrak gücüne sığmayacak kadar geniş ve büyüktür. Ancak buna karşın ilahi sıfatları nisbi de olsa tanımaya çalışıyoruz.
Yüce Allah'ın yegane olduğunun bir başka nedeni sınırsız olmasıdır ve sınırsız olduğu için de yegane ve eşsizdir. Bu konuya açıklık getirmek üzere şunu söylemeliyiz ki tüm mahluklar sınırlıdır ve sınırlı olmanın anlamı da bir yerde sona erecekleridir. Örneğin eğer insan ömrünün doğal olarak 120 yılla sınırlı olduğunu söyleyecek olursak bunun anlamı sözü edilen sürenin ardından insanın yaşama söz konusu olmamasıdır. Ancak eğer herhangi bir varlık her türlü sınırdan bağımsız ise ve hiçbir sınır onu sınırlandırmıyorsa o varlık sonsuz ve sınırsızdır. Çünkü bu varlıkta sınırlanmaya yol açan zaman ve mekan gibi kavramlara yer yoktur. Şimdi Allah-u Teala sonsuz ve sınırsız olduğundan yegane oluşu da kendiliğinden ispat edilmiş olur. Çünkü varlık aleminde iki sınırsız varlık düşünülemez ve sınırsız varlık çok sayıda olamaz. Eğer Allah'ı çok sayıda var olan bir varlık olarak düşünecek olursak, bu kez zaman ve mekan bakımından bir takım sınırlamaları da gündeme getirmek zorunda kalırız. Kuşkusuz mekana sığabilen her türlü varlık mekana bağımlı olur ve yine zaman kavramına sığan varlığın da zamanın belirlediği özel şartlara tabi olması gerekir. Oysa Allah sınırsızdır ve hiçbir sınırla sınırlanamaz.
Bir başka ifadeyle eğer bir varlığın zaman, mekan ve diğer kısıtlayıcı bağlardan bağımsız olduğunu anlayabilirsek, bu varlığın birden fazla olmasını da düşünmek imkansızdır. Şimdi konuyu daha iyi aydınlatmak için bir örnek verelim. Diyelim ki varlık aleminin hiçbir sınırı olmasın ve hangi yönde ilerlersek ilerleyelim, sonuna varmayalım. Peki, varlık aleminden böyle bir algıdan sonra acaba bu alemin yanında başka bir aleme düşünebilir miyiz? Cevap kesinlikle hayırdır. O zaman madem Allah-u Teala varlık aleminin her yerinde var olduğundan ve hiçbir zaman ve hiçbir mekan onun varlığından bağımsız olmadığından o zaman onun gibi başka bir Allah'ı düşünmek imkansızdır. Bu örnekten anlaşıldığı üzere Allah'ın bir ve yegane oluşunun da anlamı başka bir Allah'ı düşünmenin de imkansız olmasıdır. Müzik.
Düşünürlerin Allah-u Teala'nın yegane oluşuyla ilgili gündeme getirdikleri bir başka delil, Yüce Allah'ın zatının maddi eşyalar gibi çeşitli unsurların birleşmesinden oluşmadığı gerçeğidir. Yani Allah-u Teala esasen hiçbir türlü parçası söz konusu olmayan bütün bir varlıktır. Çünkü eğer Allah'ın zatının bir takım parçalardan oluştuğu ispat edilirse, o zaman onu oluşturan bu parçalara ihtiyacı var demektir. Bu yüzden bilginler bu durumun ihtiyaç meselesini gündeme getirdiğini ve varlık alemini kendisinden başka iki parçaya ihtiyaç duyan bir Allah'ın varlığın başlangıcı olamayacağını, çünkü kendisinin o iki parçanın mahluk olacağını ve başka mahluklara benzeyeceğini, böyle bir varlığın artık Allah olamayacağını, çünkü Allah'ın zatının böyle bir durumdan kesinlikle bağımsız olduğunu belirtiyor.
Tevhid ve Allah'ın yegane oluşuyla ilgili tüm anlatılanlar ve İslam'ın dünya görüşünden hareketle Allah-u Teala'nın varlık alemini tedbir eden ve hiçbir eşi ve ortağı olmayan yegane yaratan olduğu söylenebilir. İslam'ın tevhid ilkesine göre Hristiyanların arasında yaygın olan ve üç tanrı anlamına gelen teslis inancını batıl ve geçersizdir. Tarihi belgelere göre Hristiyanlar Hz. İsa'nın zuhurundan 2-3 asır sonrasına kadar müvahhid insanlardı. Ancak daha sonraları başka düşüncelerin ve tarikatların nüfuz etmesi ve yine kilise liderlerinden fikri sapkınlığı yüzünden şirk içeren düşünceler Hristiyanlık inancını ve Hristiyan toplumları etkilemeye başladı. Böylece bu toplum teslis gibi şirk içerikli bir ilkeyi de benimsemeye başladı. Oysa Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de yer yer teslis inancını reddediyor ve Allah-u Teala'nın yegane olduğunu ve bu tür haksız iftiralardan uzak olduğunu vurguluyor. Örneğin Maide suresinin 72. ayetinde şöyle okumaktayız. Andolsun ki Allah kesinlikle Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. Halbuki Mesih, ey İsrailoğulları, Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a kulluk ediniz. Biliniz ki kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram kılar. Artık onun yeri ateştir ve zalimler için yardımcılar yoktur demişti.
Gerçekte teslis ilkesinde Allah'ın zatını üçlemek, bu zatın yegane olduğu bilindiği halde bu ilke ciddi bir şekilde çelişkiye sokuyor ve anlaşılmasını da zorlaştırıyor. Nitekim sadece Hristiyan olmayan düşünürler teslis ilkesinin asla ispat edilemediğini ve edilemeyeceğini belirtmiyor. Aynı zamanda Hristiyanlar arasında bazı ruhaniler ve yine bazı İncil'ler teslis ilkesini temelden reddediyor. Örneğin Hazreti İsa'dan teslisle açıkça çelişen ifadeler naklediliyor. Yuhanna İncil'inde şu cümle yer alıyor. Mesih buyurdu. Ebedi yaşam insanların yegane Allah olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır. Yine aynı İncil'de Hazreti İsa'nın mucizeler getirdiği sıralarda dua ederek Allah'tan yardım talep ettiği belirtiliyor. Markos İncil'inde de Hazreti İsa insanları tevhide davet ediyor ve Rabbimiz yegane Allah'tır diyor.
Kur'an-ı Kerim ayetlerinde de Hazreti İsa'nın Hazreti Meryem'in oğlu olduğu beyan ediliyor. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayeti yegane Allah'ın varlığını istidlal ederek teslis ilkesine ve Hazreti İsa'nın ilah olduğunu veya Allah'ın oğlu olduğunu ve genel olarak Allah'ın evlat sahibi olduğunu kesinlikle reddediyor. Kur'an-ı Kerim, Hazreti İsa'nın da bir mahluk olduğunu ve yaratılışının Hazreti Adem gibi olduğunu beyan ediyor. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler daha net bir şekilde Hazreti İsa'nın özelliklerinden söz ediyor. Bu ayetler o Hazreti kesinlikle bir insan olarak tanıtıyor ve ilah olmakla hiçbir ilgisi olmadığını ve peygamberlikle başka bir şan yakıştırılmasını da reddediyor. Thank you.
Maide suresinin 75. ayetinde şöyle buyruluyor. Meryem oğlu Mesih ancak bir Resul'dür. Ondan önce de birçok Resuller gelip geçmiştir. Anası da çok doğru bir kadındır. Her ikisi de yemek yerlerdi. Bak, onlara delilleri nasıl açıklıyoruz? Sonra bak, nasıl haktan yüz çeviriyorlar? Bu ayette Allah-u Teala, Hazreti İsa'nın ilah olmadığına dair üç delil getiriyor. İlkin Hazreti İsa bir anadan doğmuş ve annesi Hazreti Meryem'dir. İkincisi onun gibi başka peygamberler de vardır ve İsa eşsiz değildir. Ve son olarak Hazreti İsa da güç kazanmak için diğer insanlar gibi yemek yemeye muhtaçtı. O zaman kendisinden harikulade bir gücü yoktu ve bu yüzden yaratıcı da olamazdı.
Nisa suresinin 171. ayetinde Hazreti İsa'nın Allah'ın Resulü olduğu ve Allah-u Teala'nın çocuğu olmaktan münezzeh olduğu beyan ediliyor. Kur'an-ı Kerim müfessirleri bu ayeti açıklarken ilah olma makamının evlat sahibi olmak ve başka mahluklara benzemekle bağdaşmadığını ve esasen soyun devam etmesi için üremenin insanların bazı ihtiyaçlarının yansıması olduğunu, oysa Allah-u Teala'nın bu tür şeylerden mutlak surette bağımsız olduğunu ve yerde ve göklerde ne varsa Allah'a ait olduğunu ve tüm mahlukların ona muhtaç olduğunu belirtiyor. Yani eş ve evlat sahibi olmaktan bağımsız olan Allah'ın evlat sahibi olması asla düşünülemez. Allah-u Teala yerde ve göklerde her şeyin malikidir. Tüm mahlukları Allah-u Teala yaratmıştır. Hazreti İsa da onun mahluklarından biridir.
Yüce Allah tüm mahlukları yaratan ve onları koruyan ve rızkını verendir. Kendisi ezelden beri var olan ve ebediyete dek var olacak olan ve tüm mahlukları yöneten ve tedbir eden Allah'ın evlada ve ortağa ihtiyaç duyduğu asla düşünülemez. Bundan başka Allah-u Teala'nın sonsuz zatının bir insan kalıbında aşikar olması ve bedene, mekana, yiyeceğe, elbiseye vesaire şeylere ihtiyaç duyması da mümkün değildir. Allah-u Teala'yı bir insan bedeniyle sınırlandırmak veya evlat sahibi olduğunu düşünmek tamamen gerçek dışı ve makul olmayan bir düşüncedir.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin sonuna geldik. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'a gezelim ve görelim. Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaşmak istediğimiz İran'a gezelim, görelim başlıklı programımızda sizlerleyiz. Vize halinde hazırladığımız programımız boyunca her bölümde İran'ın çeşitli yörelerini ve her yörenin bazı kentlerini ve ünlü bölgelerini ele aldıktan sonra her kentin tarihi, kültürel ve doğal cazibelerini tanıtmaya çalışacağız. Böylece siz de İran diyarının tarihi ve kültürel çeşitliliği ile tanışmış olacaksınız. İran'da Fars, Kürt,
Türk, Arap, Lor, Beluç ve Türkmen gibi çeşitli kavimlerin yaşaması bu topraklara özel bir kültürel çeşitlilik kazandırdığını şimdiden belirtmek istiyoruz. Bu arada İran'da yaşayan çeşitli kavimlerle tanışmanın İran diyarının gelenek ve göreneklerini daha iyi tanımakta yardımcı olabileceğinden her programın bir bölümünü de bu kavimlerden birinin gelenek ve göreneklerine ayırdık. Hep birlikte dinleyelim.
Geçen bölümlerde Fars Eyaleti ve Güzel Merkezi, Şiraz Kenti ve önemli tarihi eserleriyle tanıştık. Ve en sonunda bu eyaletin ve merkezinin dünyaca ün yapan büyük şairlerin, bilginlerin ve ariflerin mezarlarına ev sahipliği yaptığını, bu mezarların her gün dünyanın dört bir yanından gelen bu büyük insanların hayranları tarafından ziyaret edildiğini anlattık. Geçen bölümde ise en son İranlı büyük şair ve arif Hafız'ın mezarını ziyaret ettik. Şimdi ise seyahatimizin devamında Kameri 7. yüzyılın bir başka büyük şairi Şeyh Muslihettin Sa'di Şirazi'nin mezarını ziyaret etmek istiyoruz.
Sa'diye adıyla anılan Sa'di'nin mezarı bir dağın eteğinde ve Şiraz kentinin 4 kilometre kuzeydoğusunda bulunuyor. Gerçi şimdi kentin gelişmesiyle beraber bu mekan kentin içinde yer alıyor. Bu mekan ilkin Sa'di'nin dergahıydı ve şair ömrünün son günlerini burada geçirdi ve vefatından sonra da aynı yerde defnedildi. Sa'di'nin mezarı üzerinde ilk kez Kameri 7. yüzyılda bir bina inşa edildi. Bu bina Kameri 998 yılında ve Fars valisi Yakup Zulkadr'ın emri üzerine yıkıldı. Fakat daha sonra Kameri 1187 yılında Zendiye kralı Kerim Han'ın emri üzerine mezarın üzerine kiriç ve tuğladan çok güzel bir bina inşa edildi. Hicri Şemsi 1329 yılında ise Ali Asker Hikmet'in çabaları ve İran Milli Eserler Derneği'nin katkılarıyla şimdiki bina eski binanın yerine inşa edildi. Bu binanın girişi şairin mezarına uzanan bir yolun üzerinde yer alıyor. Bina Fransız mimar André Godard tarafından tasarlandı. Bina İran mimarisi tarzındadır ve mezarın önünde kahverengi taşlardan 8 sütun yer alıyor. Ana bina ise beyaz taş ve fayansla süslenmiştir. Binanın dış cephesi küp görünümünde fakat iç yüzeyi sekizgen şeklindedir ve mermerden duvarları ve lacivert renginde kubbesi vardır. Bu bina bir revakla İranlı diğer ünlü şair Şuride Şirazi'nin mezarına bağlanıyor. Sa'di'nin mezarının yeni binası 10.400 metrekarelik bir alanda bulunuyor ki bunun 260 metrekaresi ana binanın alanıdır. Ana binada birbirine dik iki eyvan bulunuyor ve Şeyh Sa'di'nin mezarı iki eyvanın kesiştiği köşede yer alıyor. Mezar taşı sekizgen şeklinde bir binanın ortasında bulunuyor ve tavanı firuze renginde fayansla kaplanıyor. Binanın yedi kenarında yedi kitabenin üzerinde Sa'di'nin yazdığı bazı şiirler göze çarpıyor. Bu büyük şairin mezarının çevresinde ise kendi vasiyetlerine göre burada defnedilen birçok ünlü düşünür ve alemin mezarı bulunuyor.
Değerli dostlar, Şiraz kenti güzel bahçeleri yüzünden İran'da ayrı bir üne ve mevkiye sahiptir. Bu kent eskiden çok büyük ve bol ağaçlı bahçeleriyle ünlüydü. Öyle ki yabancı seyyahlar da bu bahçeleri seyahatnamelerinde anlatmıştır. Kameri 8. yüzyılda Şiraz kentini ziyaret eden Faslı ünlü seyyah İbni Beytute şöyle anlatıyor. Doğu diyarında Şiraz'dan başka hiçbir kent, çarşıları, bahçeleri, su kaynakları ve insanların güzelliği bakımından Şam'a benzemez. Bu kent düz bir ovada yer alıyor ve dört bir yanını bahçeler sarıyor. Kuşkusuz uygun ve ılıman iklim, bu güzel bahçelerin ortaya çıkmasına sebep olan etkendir. Hali hazırda da Kameri 12 ve 13. yüzyıllardan birkaç bahçe Şiraz kentinde geriye kalmıştır ki bunlardan Erem, Delgoşa, Cehennema, Nazar ve Kavan bahçelerini örnek verebiliriz. Şimdi gelin hep birlikte Şiraz'ın ünlü Erem bahçesine şöyle bir uğrayalım.
Erem bahçesi İran'ın en eski tarihi bahçelerinden biridir. Asil ve geleneksel mimarisi güzel manzaraları adeta göklere tırmanan sedir ağaçları ile Erem Bahçesi Şiraz kentinin önemli turistik cazibelerinden biridir. Erem Bahçesi'nin ilk temeli İlhaniler döneminde atıldı. Daha sonra Şiraz'da iki usta mimar tarafından restore edildi. Bundan yaklaşık 100 yıl önce ise bu bahçede 3 katlı bir bina inşa edildi. Bu bina mimari bakımından Gacarlar döneminin en büyük şaheserlerinden biri sayılır. Erem Bahçesi'nde yer alan bu binanın giriş katı çok güzel taş kitabelerle süslenmiş ve İranlı iki büyük şair Hafız ve Şuride Şirazi'nin şiirleri duvarların güzelliğine ayrı bir güzellik katmıştır.
Şiraz'ın Erem Bahçesi'ni dünyanın diğer bahçelerinden farklı kılan şey, Hazreti Süleyman öyküsü ve ziyafet meclisleri gibi konuların güzel fayanslarla işlenmiş olması ve yine İran'ın ünlü şairlerinden Nizami Gencevi'nin öykülerinden birkaç güzel tablo ile süslenmiş olmasıdır. Erem Bahçesi'nde göze çarpan bu tablolar ve fayans işlemeleri, İran milletinin Kur'an-ı Kerim kıssaları ve Firdevsi'nin Şahname adlı eserinde yer alan öyküleri görüntüleme zevkini yansıtıyor.
Erem Bahçesi'nin tasarımında bahçenin ihtiyacı olan su, kuzey kanadından ve fayansla döşenen nehirlerden akarak Erem binasının alt katına giriyor, böylece binanın serinlemesine katkı sağlıyor. İçinde su dolaşan buradaki salon, havuzhane odası olarak ün yapmıştır. Binanın önünde ise yine fayansla kaplı büyük bir havuz yer alıyor. Öyle ki doğal güzelliklerin ve binanın ve duvarların ve sedir ağaçlarının görüntülerinin yansıması ziyaretçileri adeta büyülüyor. Bu bahçede ününe ün katan çok eski sedir ağaçları bulunuyor. Bu ağaçlar arasında 36 metre boyu ve 250 yıllık yaşı olan bir sedir ağacı dünyaca ünlüdür. Bu ağaç Erem binasının önünde en büyük havuzun güneyinde yer alıyor. Bugün Erem Bahçesi, Botanik Bahçesi olarak Şiraz Üniversitesi'nin elindedir ve her yıl yerli ve yabancı birçok öğrenci ve turist bu bahçeyi ziyaret ediyor. Bahçede eşine çok ender rastlanan 500 kadar çiçek ve nadide bitki yetiştiriliyor.
Kavan Bahçesi, Şiraz kentinin bir başka eski ve güzel bahçesidir. Bu bahçe ve içindeki güzel bina, Gacarlar döneminden miras kalan eserlerdir ve içinde çok sayıda narenciye ağacı bulunduğundan Kavan Narenci Hastanesi olarak da ün yapmıştır. Bu bahçenin inşaatı Ali Muhammed Han Kavamul Mülk tarafından Kameri 1300 yılında başladı ve daha sonra oğlu Muhammed Rıza tarafından tamamlandı. Bahçenin ana girişi güneye açılıyor ve giriş bölümünde tuğla süslemeler ve Kur'an-ı Kerim ayetlerini içeren kırmızı mermer taştan kitabeler ve oyma kapı dikkat çekiyor. Kapı açık bir alana açılıyor ve iki koridorla bahçenin içine doğru uzanıyor. Kavan Bahçesi'nin kuzey, güney ve doğu kanatlarında binalar bulunuyor. Ana bina ise iki sütunlu eyvanı ile kuzey tarafında yer alıyor. Binanın mimarısı
Zendiye dönemine aittir ve iki kattan ve bir bodrumdan oluşuyor. Büyük eyvanın iki tarafında başka bölümlere geçmek üzere iki yol bulunuyor. Bu yollar tabandan 2 metre daha yüksektedir. Büyük eyvanın sütunları ise tek parça mermer taştan ve silindir şeklindedir. Kavan bahçesinin ana binasının yüz ölçümü 940 metrekare ve bahçenin yüz ölçümü ise 3500 metrekare kadardır. Bu bahçe 1974 yılında İran'ın milli eserleri listesinde kayda geçti. Bahçenin ana binasında ayna işleme, cam işleme, oyma alçı ve mukarnes işleme gibi sanatlar binayı Gacarlar döneminin şaheserlerinden biri haline getirmiş bulunuyor. Kavan Bahçesi Hicri Şemsi 1345 yılında Şiraz Üniversitesi'ne devredildi ve yine Hicri Şemsi 1348 ile 1358 yıllar arasında ünlü İran bilimcisi Profesör Arthur Upham Pop'un gözetimine verildi ve en son 1999 yılında Şiraz Üniversitesi Mimari ve Sanat Fakültesi'ne devredildi.
Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaştığımız İran'ı Gezelim Görelim başlıklı programımızın 9. bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde tekrar buluşuncaya dek esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi isimli sohbetimizin bu bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu programı İslam Peygamberi ve Pak Ehli Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamamızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi birlikte dinleyelim.
Yüce Allah, Ankebut suresinin 45. ayetinde şöyle buyuruyor. Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz, hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir. Bu ayette Yüce Allah genel çizgileri belirlemek üzere İslam peygamberine şöyle emrediyor. Sana vahyedilen kitabı, yani Kur'an-ı Kerim'i oku. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de insan için bu dünyada ve ahireti için gerekli olan her şey beyan edilmiştir. O zaman onu oku ve talimini yaşamında uygula ki dünya ahiret saadetin güvence altına alınsın. Gerçekte talim amaçlı olan bu emrin ardından Yüce Allah ikinci emre, yani terbiye amacına geçiyor ve namaz kıl şeklinde buyuruyor.
Namazın en önemli tesirlerinden biri günahları silmesidir. Namaz, günahları silmenin ve ilahi mağfiret ve aftan yararlanma vesilesidir. Bir gün İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden sorar. Eğer evinizin yanı başında içinde duru ve temiz bir su akan bir nehir varsa ve siz de günde 5 kez onda yıkanıyorsanız, ancak bedeninizde kir ve pislik diye bir şey kalır mı? Sahabe hayır diye cevap verdi. Allah Resulü ise şöyle buyurdu. Namaz da işte bu akan nehir gibidir. İnsan ne zaman namaz kılarsa iki namaz arasında işlediği günahları silmiş olur. Bu sözlerden anlaşıldığı üzere günah yüzünden insan ruhu ve kalbinde ortaya çıkan yaralar namaz ile şifa bulur ve kalplerin pası silinir.
Namazın talim ve terbiye bakımından bir önemli özelliği, insanı gelecekte günah işlemekten alıkoymasıdır. Çünkü namaz, insanın iman ruhunu güçlendirir ve gölünde takva fidanını eker ve geliştirir. İman ve takva ise günaha karşı en güçlü engellerdir. Ve bu da Ankebut suresinin 45. ayetinde anlatılan namazın günahtan ve münkirlerden uzak durma üzerindeki etkisidir. Üstelik namaz gafleti de engeller. Gerçekte hak yolunu izleyenlerin en büyük sorunu, yaratılış gayesini unutmaları ve maddi ve geçici lezzetlerin içine batıp gitmeleridir. Ancak namaz, her gün 5 vakit ve kısa aralıklarla kılındığı için, sürekli insanın gaflete kapılmaması konusunda uyarıyor ve neden yaratıldığını hatırlatıyor. Bu ise büyük bir nimettir ki, İnsan günde birkaç kez uyarılacak bir aracı bulunuyor.
Tahran Radyosu.
Namaz ayrıca bencillik ve kibiri de yok eder. Çünkü günde 5 vakit namaz kılan ve defalarca Yüce Allah huzurunda başını secdeye koyan ve kendini de onun azameti karşısında küçücük bir zerre gibi gören insan, kibir ve bencillik perdelerini aralar ve gerçekte içindeki her türlü kibir ve üstünlük taslama duygusunu da yok eder. İşte bu yüzden İmam Ali Aleyhisselam İslami ibadetlerin felsefesi yer alan ünlü bir hadiste imandan sonra aynı hedefi beyan eden ilk ibadetin namaz olduğunu belirterek şöyle diyor: Yüce Allah imanı insanları şirkten arındırmak için vacip kıldı ve namazı da kibirden.
Namaz insanın manevi açıdan kemale ermesi ve ahlaki faziletlerini geliştirmesinin aracıdır. Çünkü insanı maddi sınırlı dünyadan ve tabiat aleminin dört duvar arasında göklerin melekutuna götürüyor ve meleklerle aynı seviyeye getiriyor. Ve insan hiçbir aracıya ihtiyaç duymaksızın Rabbinin karşısında duruyor ve onunla konuşuyor. Bu amelin her gün tekrarlanması, üstelik Allah'ın azamet, rahmaniyetine vurgu yapılması ve ondan yardım talep edilmesi, insanın ahlaki faziletlerinin gelişmesi üzerinde önemli etkisi söz konusudur. İmam Ali Aleyhisselam bir hadiste, namaz, muttaki insanların Allah katına yakınlaşma aracı olduğunu beyan etmiştir.
Namaz insanın diğer amellerine değer ve ruh kazandırır. Çünkü namaz insanda ihlas ruhunu canlandırır. Namaz, has niyet, pak sözler ve ihlaslı amellerden oluşan bir ibadettir. Bu ibadetin günde 5 vakit tekrarlanması insanda diğer iyi amelleri yerine getirme ruhunu canlandırır ve ihlas ruhunu güçlendirir. İmam Rıza Aleyhisselam namaz felsefesinin sorulduğu bir mektuba verdiği cevapta şöyle buyurmuştur: Namazın teşrii sebebi Yüce Allah'ın Rabbaniyetini ikrar etmek ve şirk ve putperestlikle mücadele ve Allah huzurunda huşu içinde kıyam etme ve geçmişteki günahları itiraf etme ve af talebinde bulunmadan ve ayrıca her gün Allah'a saygı göstermek için her gün alnını yere koymaktan ibarettir. Yine amaç insanı sürekli uyarmaktır ki gaflet tozu kalbine oturmasın, kibire kapılması huşu içinde olsun, dini ve dünyasının muhibetlerinin artmasını talep etsin. Bundan başka namaz sayesinde gerçekleşen gece gündüz Allah'ı zikretmek insanın kendi Mevlasını, onu yaratanı unutmamasına vesile olur, ayrıca asi ruhun ona galip olmasını engeller. Allah'a yönelik bu bilgi ve onun huzurunda kıyam etmek insanı günah işlemekten alıkoyar ve türlü fesatları engeller.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden. Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.